Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engeller Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Başbakan, Ekabir. Yazarı Arthur Hailey. Özgün adı In High Places. Çevirmeni Alev Güven, türü roman. E-Yayınları, 1. baskı Nisan 1972, 2. baskı Aralık 1975. ISBN numarası yok. Bu kitap 440 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 6 Ekim 2023. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Kitabın kapak resmi. Hem ön kapakta hem de arka kapakta aynı resim yer alıyor. Mağrur bir ifadeyle bakan, başbakanı temsil eden bir şahıs, başında da bir fötür şapka, arkasında da sinirli insan tipleri 5-6 tane. Arthur Hailey. O romanlarıyla ülkemizde büyük ilgi uyandıran Hailey, yine E-Yayınları arasında In High Places, Başbakan, Ekabir'le yer alıyor. İngiltere'de doğan, 2. Dünya Savaşı'na İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotu olarak katılan ve savaş sonrası Kanada'ya yerleşen Hailey, ilk ününü bu ülkede elde etti. Televizyon oyunlarını, film senaryoları ve her biri satış rekorları kıran romanlar izledi. Otel, ardından havaalanı, beyaz perdeye aktarıldı ve yazar Kanada'dan Birleşik Amerika'ya yerleşti, halen de orada yaşıyor. Başbakan, Ekabir'de politika çevrelerini konu alan Arthur Hailey, bu eserinde okurlarını yeni heyecanlara sürüklüyor. Nasıl da düştü Ekabir savaşın göbeğine, tam göbeğine. Ey Jonathan, nasıl da öldürüldün sen kendi yüceliğinde. David'in ağıdından. Birinci bölüm. 23 Aralık. 23 Aralık günü öğleden sonra ve akşamüstü birbirinden 3000 mil arayla ilgisiz gözüken 3 şey oldu. Bunlardan ilki Birleşik Amerika Başkanı'nın gizli telefondan Kanada Başbakanı ile yaptığı konuşmaydı. Konuşma bir saat kadar sürdü, can sıkıcıydı. İkinci olay İngiliz Genel Valisi'nin Ottawa'daki evinde verdiği kabul resmiydi. Üçüncüsü de Kanada'nın batı kıyısındaki Vancouver'a bir geminin demirlemesi. İlk olay telefon konuşmasıydı. Başkanın Beyaz Saray'daki çalışma odasından ettiği telefonu Başbakan Parliament Hill'in doğu kesimindeki odasından cevaplandırdı. Sonra sıra geminin demirlemesine geliyordu. Norveçli kaptan Sigurd Jabeck yönetimindeki motorlu tekne 10 bin tonluk ve Liberya bandıralıydı. Burrard koyunun güneyine ve şehrin hemen kıyısına rastlayan Le Point Pierre'e saat 3'te kolayca vardı. Bir saat sonra aradaki 3 saatlik zaman farkından ötürü Ottawa'da akşam olmuş, hükümet konağındaki davetin ilk konukları gelmeye başlamıştı. Genel Vali Hazretleri her yılbaşı öncesinde hükümet üyeleriyle eşlerine böyle bir davet verirdi. Birleşik Amerika Başkanı'nın telefonundan sadece iki konuk, Başbakan ve Dışişleri Bakanı haberliydi. Westerwick adlı tekneyi aralarında ne duyan vardı ne de bu duruma bakılırsa duyacak olan. Ancak bu üç olay yörüngeleri anlaşılmaz biçimde birleşen ve bir ağın kıvılcımını bölüşen gezegenler ve nebulalar gibi değişmez, ayrılmaz biçimde de birbirine örtülmüştü. İkinci bölüm. Başbakan. Şafaktan önce kar taşıyan bulutlu gökyüzüyle Ottawa gecesi soğuk ve sertti. Ülkenin başkenti, uzmanların dediğine göre, beyaz bir yılbaşı geçirecekti. Şoförün kullandığı siyah Oldsmobile'in arkasında oturan Kanada Başbakanı'nın eşi, kocasının eline dokundu. "Jamie," dedi, "yorgun gibisin." James McCallum Hovden gözlerini kapamış, arabanın ılık havasında dinleniyordu, gözlerini açtı. "Hayır değilim, sadece biraz kendimi bıraktım. Şu son 48 saat. Şoförün geniş sırtına bir bakış yönelterek kendini toparladı. Aradaki cam kapalıydı, yine de dikkatli olmak gerekiyordu. Dışarıdan bir ışık cama vurunca kendi aksini görebildi. Atmaca gibi güçlü bir yüz, kartal gagası gibi bir burun ve çıkık bir çene. Yanında karısı alayla kendini seyretmekten vazgeç, yoksa hastalanacaksın dedi. Hani neydi şu psikolojideki şey? Narsisizm dedi kocası. Düşük göz kapakları kırışarak gülümsedi. Fakat bu bende yıllardır var. Politikada kendi kendine düşkünlük kuraldır. Bir sessizlik oldu, sonra yeniden ciddileştiler. Margaret yavaşça bir şey oldu değil mi dedi. Önemli bir şey. Ona doğru dönmüştü, yüzü üzüntülüydü, kafası çok dolu olduğu halde karısının yüz çizgilerinin klasik biçimini fark etti. Margaret hala güzel bir kadın diye düşündü. Beraberce bir odaya girdikleri zaman başlar hep onlara doğru dönerdi. Evet diye onayladı. Birden Margaret'e içini dökmek, ilki iki gün önce, ikincisi de o gün öğleden sonra yapılan gizli telefon konuşmalarının başlattığı, çabucak oluşuveren her şeyi ona anlatmak için büyük bir istek duydu. Sonra zamanın uygun olmadığına karar verdi. Yanında oturan Margaret, son zamanlarda çok şey oldu, yalnız kaldığımız anlar o kadar az ki dedi. Biliyorum, uzandı ve karısının elini tuttu. Bu sanki söylenmemiş sözcüklerin simgesiydi. Yolun kısalığını ve genel valinin oturduğu yerin kendi evlerine sadece 5 dakika uzakta olduğunu bilincindeki Margaret çabucak konuştu. Bütün bunlara değer mi? Şimdiye kadar yaptıkların yetmedi mi? Birkaç dakikaya kadar bu anın içtenliği ve yakınlığı yok olacaktı. 42 yıldır evliyiz Jamie. Çoğunlukla senin yalnız bir bölümün benim olabildi. Artık önümüzde fazla zaman da yok. Senin için hiç kolay olmadı değil mi? Alçak sesle ve içtenlikle konuşmuştu. Margaret'in sözleri adama dokundu. Hayır, her zaman değil. Sesi kararsızdı. Çok seyrek konuştukları karışık bir konuydu bu. Zamanımız olacak, sana söz veriyorum. Eğer başka şeyler... Son 2 günün eseri olan gelecek hakkındaki kuşkularını hatırlayarak sustu. Başka neler? Son bir iş daha var. Belki de şimdiye kadarkilerin en önemlisi. Kadın elini çekti. Niçin bu işi ille de senin yapman gerekli? Cevap vermek imkansızdı. Margaret'e bile pek çok düşüncelerinden daha gizli olan içten inancını söyleyemezdi. Çünkü pek yakında verilmesi gereken büyük kararları zeka ve ileri görüşlülükle verebilecek benim durumumda olan başka kimse yok. Niçin ille de sen diye tekrarladı Margaret sorusunu. Hükümet konağının bahçesine girmişlerdi. Çakıllar lastiklerin altında çatırdadı. Karanlıkta park arabanın iki yanında uzanıyordu. Margaret'le ilişkisinden ötürü bir an büyük bir suçluluk duygusuna kapıldı. Kendisi kadar hoşlanmadığı halde siyaset hayatını her zaman bağlılıkla kabullenmişti. Politikayı bırakacağını ve tekrar ilk yıllardaki gibi yakın olacaklarını umduğunu da uzun zaman önce sezmişti. Öte yandan kendisi de her zaman iyi bir koca olmuştu. Hayatına başka kadın girmemişti. Yıllar önceki tek olayın dışında... Bu aşk serüvenine evliliğini tehlikeye düşürmeden kendisi kararlılıkla sona erdirene dek 1 yıla yakın zaman devam etmişti. Yine de ara sıra bu olay onu rahatsız ederdi. Margaret'in gerçeği öğrenebileceğinden doğan bir sinirlilik duyardı. Akşama konuşuruz dedi karısını yatıştırmaya çalışarak geri döndüğümüzde. Araba durdu ve kapı açıldı. Başbakan da karısı inerken kırmızı üniformalı nöbetçi gösterişli bir selam çaktı. James Howden gülümseyerek karşılık verdi. Polisle el sıkışıp Margaret'i tanıttı. Bu Howden'ın her zaman nezaket ve kimseyi küçük görmeksizin yaptığı bir hareketti. Aynı zamanda da nöbetçinin daha sonra bu olaydan söz edeceğini biliyordu. Böylesine önemsiz bir olayı ne kadar uzaklara dal budak salabilmesi şaşılacak şeydi. Hükümet konağına girerlerken bir yaver, yani Kanada Kraliyet Donanmasından genç bir yüzbaşı, gösterişli bir hareketle öne çıktı. Yaverin süslü üniforması insanı rahatsız edecek kadar dardı. Hovden bunu Ottawa'da masa başında çok uzun süre kalıp pek seyrek denize çıkmanın sonucu olduğunu düşündü. Donanma artık geçmişte kalan bir güçtü ve subaylar denize çıkmak için sıra beklemek zorundaydılar. Bu bazen alay konusu oluyordu ama vergi mükellefleri için de pahalı bir şakaydı doğrusu. Yüksek sütunlu girişin ardından kırmızı halı döşeli mermer merdiveni çıktılar. Duvarları kilim kaplı geniş koridordan geçerek bu geceki gibi küçük davetlerin yapıldığı uzun kabul salonuna ulaştılar. Dikdörtgen biçimi uzun salon, yüksek tavanı ve alçıdan süsleriyle daha konforlu olmakla birlikte yine de bir otel salonunun sıcaklığını taşıyabiliyordu ancak. Açık sarı ve turkuaz kumaşlarla kaplı davetkar iskemle ve divanlar henüz boştu. 60 kadar konuk ayakta çeşitli konuları tartışıyor ve gevezelik ediyorlardı. Tepelerindeki boy resminden kraliçenin gülümsemeyen yüzü, açık duran altın rengi brokar perdelere bakıyordu. Salonun bir ucunda süslü Noel ağacının ışıkları yanıp sönmekteydi. Başbakanla eşi içeri girerken uğultu biraz hafifledi. Margaret Holden omuzlarını açıkta bırakan açık leylak rengi dantel bir gece elbisesi giymişti. Yol göstermeye devam eden yaver onları doğru alev alev yanan ocağın başına, genel valinin konuklarını karşıladığı köşeye götürdü. Başbakanla Mrs. Holden'ın geldiğini ilan etti. İngiltere Kraliçesi'nin Kanada'daki genel valisi, hava mareşali Sheldon Griffiths elini uzattı. ''İyi akşamlar başbakanım.'' Sonra kibarca başına eğdi. ''İyi akşamlar Margaret.'' Margaret Holden gülümseyerek kocasının yanında duran Natalie Griffiths'e doğru diz kırıp hafifçe eğildi. ''İyi akşamlar Excellency James Holden. Çok iyi görünüyorsunuz.'' Gümüş rengi saçlı, al yanaklı ve yaşına göre hala dimdik duran genel vali, etkileyici bir dizi madalya ve nişanla süslü kusursuz bir elbise giyiyordu. Bir sır verirmiş gibi öne eğildi. ''Lanet olasıca kuyruğum tutuşacakmış gibi geliyor.'' Şümini işaret etti. ''Şimdi siz de geldiğinize göre artık bu cehennemden uzaklaşalım.'' Başbakan da karısı kendilerine nazik ve dostça davranan genel valiyle birlikte salonda gezindiler. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Borden Tain'in sakin ve sevimli karısı Melissa Tain'e ''Karşın çektiği yeni portrenizi gördüm.'' dedi vali. ''Çok güzel, neredeyse sizin kadar güzel diyebilirim.'' Kadının yanında duran kocası sevinçten kıpkırmızı oldu. Onların yanındaki hantal, anaç görünüşlü ve keyifli Daisy Coulston kıkırdadı. ''Ben de karşı poz vermesi için kocamı zorluyorum Excellence. Hiç olmazsa başında birkaç tel saçı daha kalmışken.'' Dostları ve düşmanlarınca Güleç Stu diye anılan Maliye Bakanı Stuart Coulston iyi niyetle sırıttı. Genel vali Coulston'ın yavaş yavaş kelleşen başını ağır ağır inceledi. ''Karının öğüdünü tutsan iyi olacak dostum. Bence pek zaman kalmamış.'' Ses tonu bu sözleri söylerken amacının karşısındakini incitmek olmadığını ortaya koyuyordu. Kalabalıktan Maliye Bakanı'nın da katıldığı bir kahkaha yükseldi. Genel valinin grubu ilerlerken James Holden geride kaldı. Birkaç grup ötede karısı Susan'ın yanında duran Dışişleri Bakanı Arthur Lexington'ın dikkatini çekmek amacıyla bir işaret yaptı. Lexington renk vermeden yanındakilerden izin isteyip ilerledi. 60'a yakın yaşı, temiz yüzü, kısa boyu, rahat ve dostça davranışları dünya politikasının en keskin zekalarından birini gizliyordu. ''İyi akşamlar başbakanım.'' dedi Arthur Lexington. Yüzündeki ifadeyi değiştirmeden sesini alçalttı. ''Her şey yolunda.'' Holden fısıldayarak sordu. ''Angry ile konuştun mu?'' Dostlarının Angry diye andıkları Birleşik Amerika'nın Kanada Büyükelçisi Excellence Philip B. Angrove'du. Lexington başını salladı. ''Yavaşça, başbakanla 2 Ocak'ta görüşmen kararlaştırıldı.'' dedi. ''Tabii Washington'da. Bu da sana 10 günlük bir süre bırakıyor.'' ''Bu süreye ihtiyacım olacak.'' ''Biliyorum.'' ''Programı kararlaştırdınız mı?'' Ayrıntılarıyla değil, ilk gün onurunuza bir ziyafet verilecek, her zaman yapıldığı gibi. Ertesi günde sadece dördümüzün hazır bulunacağı bir toplantı yapılacak. Öyle sanıyorum ki asıl konuşmalara o zaman başlayacağım. Ne zaman ilan edeceksin? Lexington başıyla işaret etti. Başbakan da onun bakışını izledi. Bir uşak içki tepsisiyle yaklaşıyordu. İçkilerin arasında içki düşmanı James Howden'ın çok sevdiği sanılan bir bardak üzüm suyu vardı. Howden içkiyi isteksizce kabul etti. Uşak uzaklaşıp Lexington çavdar rakısıyla suyunu yudumlamaya başladığında kabinenin tek Yahudi üyesi olan posta bakanı Aaron Gould onlara katıldı. ''Ayaklarım beni öldürüyor.'' dedi. ''Başbakanım, Tanrı aşkına ekselansa oturmasını söyleseniz de rahat etsek.'' ''Oturmak için bu kadar acele ettiğini hiç bilmezdim Aaron.'' Arthur Lexington sırıtıyordu. ''Konuşmalarından anladığım kadarıyla.'' Yakında bulunan Stuart Causton konuşmayı işitmişti. ''Ayakların niçin bu kadar ağrıyor Aaron?'' diye sordu. ''Tebrik kartlarını mı dağıttın yoksa?'' Posta bakanı kasvetli bir yüzle ''Bütün istediğim bir parça şefkat, oysa alaycılara rastlıyorum.'' dedi. Howden gülümsedi. ''Anladığım kadarıyla sen aradığını çoktan buldun.'' Soytarı konuşması diye düşündü. Macbeth'in sahne arkasındaki güldürü. Ama belki buna ihtiyaçları vardı. Kanada'nın varlığını etkileyen ve birden önem kazanan olaylar yeterince dehşet vericiydi. Kendisiyle Lexington'dan başka salondakilerin kaçı biliyordu durumu? Şimdi diğerleri yanlarından ayrılmışlardı. Lexington yavaşça Angry'de görüşmenin ilanı konusunu konuştum dedi. O da tekrar bakanlığını aradı. Başkan şimdilik ilan edilemeyeceğini söylemiş. Sovyetlerin notasından hemen sonra bunu açıklamanın açık bir ima olacağını düşünmüş olmalılar. Howden düşünceli bir yüzle zararı olacağını sanmıyorum dedi. Nasılsa yakında ilan edilecek ama isteği buysa... Çevrelerinde bardaklar şıngır diyor, konuşmalar devam ediyordu. 14 pound vermiştin. Sonra o harika pastaneyi keşfettim. Şimdi hepsini geri aldım. Bakan olan kocamla buluşmakta acele ettiğim için kırmızı ışığı görmediğimi söyledim. Bence Time'ın anlam kaydırmaları bile çok güzel. Gerçekten Torontolular hiç çekilmiyor artık. Kültürü sindirmek denen şeyden yoksunlar. Ve ona aptalca içki yasaklarımız varsa bunun ancak bizi ilgilendireceğini, istiyorsa Londra'ya telefon edebileceğini söyledim. Tibetlileri şirin buluyorum. Onlarda mağara adamı tipi var. Dikkat ettin mi? Büyük mağazalarda daha çabuk fatura yazılıyor. Hitler'i Ren Nehri'nde, Kruşçev'i de Budapeşte de durdurabilmeliydik. Yanlış anlama. Hamile kalan erkekler olsaydı çok daha az. Teşekkür ederim. Cin ve tonik. Evet diye onu onayladı Howden. Bence de en iyisi bu. Bakanlar kurulda ne zaman açıklayacaksın? Daha karar veremedim. Önce güvenlik kurulunda söylemek daha iyi olacak. Tepkilerini görmek istiyorum. Acı acı gülümsedi. Dünya meselelerini herkes senin gibi kavrayamıyor Arthur. Bir takım üstünlüklerimin bulunduğunu sanıyorum. Lexington kaba yüzünde soran bakışlarla duraladı. Yine de bu fikre alışmak zor olacak. Evet dedi James Houghton, sanırım öyle. Ayrıldılar. Başbakan yeniden genel valinin grubuna katıldı. Excellence bir hafta önce babası ölen bir bakanlar kurulu üyesine başsağlığı diliyordu. Sonra biraz daha ilerleyip kızı liseyi birincilikle bitiren başka birini kutladı. Howden ihtiyar bu işi iyi beceriyor diye düşündü. Tam kararında bir incelik ve değer verme. James Howden, kral, kraliçe, asaleten ve vekaleten yönetim biçimini Kanada'da ne kadar daha süreceğini düşünmeye koyuldu. Ülke yıllar önce İngiliz parlamentosunun boyunduruğunu attığı gibi zamanla İngiltere krallığından da kurtulacaktı. Kraliyet geleneklerinin eski usul protokol, yaldızlı arabalar, saray dal kavukluğu ve altın tabaklarda yemek özellikle Kuzey Amerika'da çoktan modası geçmişti. Krallıkla ilgili bir takım törenler halkı ancak eğlendiriyordu. İnsanların kahkahalarla gülmeye başladıkları gün yıkılış açıkça başlayacaktı. Belki daha önce patlak verecek sarayla ilgili bir rezalet, Kanada'da olduğu gibi İngiltere'de de bir çöküşün nedeni olacaktı. İngiltere krallığını düşünmek ona sorması gereken soruyu hatırlattı. Küçük gezisi sona eren genel valiyi kalabalıktan uzaklaştırdı. "Sanırım gelecek ay İngiltere'ye gidiyorsunuz sir," dedi. Bu sir kelimesi sadece bir dış görünüştü. Yıllardır yalnız kaldıklarında birbirlerine adlarıyla hitap ederlerdi. 8'inde dedi genel vali, Natalie beni New York'tan vapura binmeye zorladı. Hava kuvvetlerinin bir komutanı için bu çok kötü bir şey değil mi?
Tabii, Londra'da kraliçeyi göreceksiniz dedi başbakan. Gördüğünüzde Mart ayı için kararlaştırdığımız ziyareti sorabilir misiniz? Sanırım sizden gelecek birkaç söz olumlu bir karar vermesini sağlar.
Kraliçenin davetiyesi birkaç hafta önce Londra'daki Yüksek Şube Müdürlüğü'nden geçmişti. James Howden ve önemli parti üyeleri tarafından bu davet, bahar sonu ya da yaz başı seçimlerinden önce yapılacak bir manevra olarak hesaplanmıştı. Çünkü bu ziyaret partiye oy kazandırırdı hep. Şimdi son birkaç günün gelişmeleri ve ülkenin yakında öğreneceği önemli sonuçlar ziyareti bir kat daha gerekli kılmıştı.
Evet, davetiyenin gönderildiğini duydum.
Genel valinin ses tonunda bir ima gizliydi.
Ama çok kısa bir süre önce Buckhouse en azından bir yıl önce uyarmanızı beklerdi.
Bunun farkındayım. Howden bir an çok iyi bildiği bir konu hakkında Griffiths'in kendisine bilgi vermeye kalkacağını düşündü ve canı sıkıldı. Ama böyle şeyler ancak bazen önceden ayarlanabilir. Bunun ülke için çok iyi olacağını sanıyorum sir.
Sir'e rağmen James Holden'ın sesinden bunun bir emir olduğu açıkça seziliyordu. Dileklerinizi iletirim başbakanım.
Teşekkür ederim. Bu konuşma Holden'a iki kere uzatılan görev süresi gelecek yıl sona erecek olan Sheldon Griffiths'in yerine birini bulmayı düşünmeye başlaması gerektiğini hatırlattı. Uzun kabul salonu karşısına rastlayan yemek odasındaki büfenin önünde koca bir kuyruk oluşmuştu. Şaşılacak bir olay değildi bu. Çünkü hükümet konağı ahçı başısı Alphonse Gubon'un haklı bir ünü vardı. Bir keresinde Birleşik Amerika Başkanı'nın karısının Gubon'u Ottawa'dan Washington'a getirtmeye çalıştığı yolunda söylentiler çıkmıştı. Yalanlanana kadar bu söylenti uluslararası bir olay gibi görülmüştü.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 17.